Ayrım 12. 26. Bölüm. Kampta tanıştığım tek dünyanın İsviçreli doktorlarından Christian Lodenberg 10 Eylül günü dikişlerimi aldı. Hemen birkaç hece söylemeye çalıştım. Tahmin ettiğimin tersine heceler yapış yapış ağzımdan açık ve anlaşılır çıktı. Konuşma yeteneğime yeniden kavuşmuştum. Aynı akşam Christian'a leyleklerin peşinde dolaşan bir kuş bilimci olduğumu anlattım. Christian kuşkulu görünüyordu. "Burada leylekler var mı?" diye sordum. "Leylekler mi? Hani şu siyah beyaz kuşlar." "Ha." Parantez içinde Christian açık renk gözleriyle sözlerimden çifte anlam çıkarmaya çalışıyordu. "Hayır. Nablus'ta o dediklerinden yok. Bunun için Beytişan'a, Şeri Irmağı Vadisi'ne gitmen gerekecek. Ona yolculuğumu Avrupa'da ve Afrika'da uyduyla yapılan izlemeleri anlattım. "Miklós Skov adında birini tanıyor musun?" diye sordum. "Birleşmiş Milletler'de çalışıyormuş." "İsmi bana hiçbir şey hatırlatmıyor." Christian'a katilin pasaportunu uzattım. "Bu herifi tanıyorum," dedi fotoğrafa bakarak. "Bu pasaportu nereden buldun?" "Onun hakkında ne biliyorsun?" "Fazla bir şey bilmiyorum. Arada sırada da buralarda dolaşır. Karanlık bir herif." Parantez içinde Christian susup gözlerini bana dikti. "Senin kaza geçirdiğin gün öldürüldü." Christian metalik mavi pasaportu iade etti. Yüzünün yerinde yerler esiyordu. Yakından ateşlenmiş 16 tane 45 milimlik kurşun yemiş suratına. Böylesi bir iğrençlik görmedim. Burada 45'liklere pek rastlanmaz. Aslına bakarsan bildiğim tek 45'lik senin şiltenin altındaki.
Nasıl öğrendin?
Kendi adıma küçük bir aramayla.
Ya Skov? Onu ne zaman buldunuz?
Senden hemen sonra. Bulunduğun yerin birkaç sokak ötesinde. O kargaşada kimse onun ile senin aranda bir bağ kurmadı. Başlangıçta Filistinliler arası bir hesaplaşma sanıldı. Sonra elbisesi, silahı tanındı. Her şeyi, parmak izleri incelemesi. Tek dünyada hepimiz fişliyiz. Bulgar'ın kimliğini doğruladı. Otopsiyi gerçekleştiren doktorlar kafatasında bir sürü mermi buldu. Raporu, yani numarasız ve adsız o gizli belgeyi okudum. Okur okumaz da bu işte bir iş olduğunu anladım. Birincisi, adamın ölümü kuşku uyandırıyordu. İkincisi, ölen o karanlık Bulgardı. Şimbet'e bunun basit bir kaza olduğunu, ölünün bizim örgütten biri olduğunu, bu konunun İsrail polisinin görev alanına girmediğini açıkladık. Bizler Birleşmiş Milletler koruması altındayız. İsrailliler çenelerini kapar. Ondan sonra kimse cinayetten ya da 45'likten söz etmedi. Konu unutuldu.
Skov kimdi?
Bilmiyorum. Soyulmamızı önlemek üzere Cenevre tarafından gönderilmiş bir çeşit paralı asker. Skov tuhaf bir vatandaştı. Geçen yıl birkaç kez belirli tarihlerde geldi.
Ne zaman?
Pek hatırlamıyorum. Galiba Eylül'dü. Bir de Şubat.
Leyleklerin İsrail'den geçme tarihleri. Bir teyit daha. Skov gerçekten de Böhm'ün piyonlarından biriydi.
Cesedi ne yaptınız? Christian omuz silkti. Gömdük. Skov ailesinin gelip arayacağı insanlardan değildir.
Onu kimin öldürdüğünü merak etmediniz mi?
Skov karanlık bir herifti. Ölümü kimseyi üzmedi. Onu sen mi öldürdün?
Evet, diye fısıldadım. Ama daha fazlasını anlatamam. Sana leylekler peşindeki yolculuğumu anlattım. Skov'un da onları izlediğinden eminim. Sofya'dayken o ve başka bir Bulgar beni öldürmeye çalıştı. Bir sürü masumu vurdular. Kavgada suç ortağını gebertip kaçtım. Sonra Skov beni burada buldu. Aslında bundan sonra nereye gideceğimi de biliyordu.
Nasıl bilebilir ki?
Leyleklerin sayesinde. Skov'un burada ne haltlar karıştırdığını gerçekten bilmiyorsun, değil mi?
Tıbbi hiçbir şey yapmıyordu en azından. Bu yıl bundan 15 gün önce geldi. Sonra hemen gitti. Onu bir daha gördüğümde ölmüştü.
Anlaşılan Skov, leylekleri İsrail'de beklerken birileri beni vurmak üzere onu Bulgaristan'a çağırmıştı. Petkov'un elinde gelişmiş silahlar vardı. Bunu nasıl açıklıyorsun?
Cevabı elinde tutuyorsun.
Parantez içinde, elimde hala metalik mavi pasaport vardı.
Birleşmiş Milletler güvenlik görevlisi olarak Skov, Birleşmiş Milletler barış gücü silahlarının eşine sahipti, kuşkusuz.
Skov'da Birleşmiş Milletler pasaportu ne arıyor?
Böylesi bir pasaport çok pratiktir. Sınırlardan geçmek için vizeye gerek kalmaz. Kontrollerde de durdurulmazsın. Birleşmiş Milletler çok seyahat eden görevlilerimize bazen bu pasaportlardan verir. Bir çeşit iyilik, senin anlayacağın.
Tek dünya Birleşmiş Milletler'e çok yakın mıdır?
Oldukça. Yine de bağımsız çalışırız.
Max Böhm adı sana bir şey hatırlatıyor mu?
Alman mı?
Ülkende oldukça ünlü. İsviçreli bir kuş bilimci. Ya Ido Gabor?
Hayır.
Milan Kuriç ve Markus Lazarevic adları da Christian için yabancıydı. Yine sordum. Sizler organ nakli gibi önemli ameliyatlar da gerçekleştiriyor musunuz? Christian omuz silkti.
Elimizde o kadar gelişmiş alet yok.
Muhtemelen organ uyuşmazlıklarını belirlemek için doku analizleri de yapmıyorsunuz.
Yani HLA.
Dipnot, Human Leukocyte Antigens. İnsan leukosit antijeni.
Örneklemesi mi demek istiyorsunuz?
Parantez içinde sözünü ettiği kavramı defterime not ettim.
Hayır, hiç. Neyse, belki bilmiyorum, hastalarımız üzerinde bir sürü tahlil yaparız. Ama doku örneklemesini neden yapalım? Ameliyatı gerçekleştirecek alet olmadıktan sonra.
Son sorumu sordum. Skov'un öldürülmesi dışında buradayken olağan dışı şiddetlere, intifadayla uyuşmayacak acımasızlıklara tanık oldun mu? Christian başıyla hayır işareti yaptı.
Burada bu dediğin ilginçlikler yok.
Şimdi artık sanki beni ilk kez görüyormuşçasına bakıyordu. Sonunda asabi bir kahkaha attı.
Bakışların ödümü koparıyor. Aslına bakarsan dilsiz halini tercih ederdim.
27. bölüm. 2 gün sonra Kudüs'e gitmek üzere yola çıkıyordum. Yoldayken yeni planımı geliştirdim. Leyleklerin izini sürmekte her zamankinden daha kararlıydım. Ama bu kez yön değiştirecektim. Skov'un İsrail'de bulunması, düşmanlarımın kuşların göçünü izlediğimi öğrendiklerinin kanıtıydı. Bu nedenle onları şaşırtmak üzere batı leyleklerini izlemeye karar verdim. Bu yön değişikliğini iki yararı olacaktı. Birincisi, saldırganları ekecektim. Hiç olmazsa bir süre için. Öte yandan, Orta Afrika'ya varmış olmaları muhtemel leylekler beni doğrudan kaçakçılara götürecekti. Öğleden sonra 4'e doğru tümüyle ıssız Ben Gurion havaalanına vardım. Akşama doğru Paris'e bir uçak kalkacaktı. Para bozdurup bir telefon kulübesi aradım. Önce telesekreterimi aradım. Dumas birkaç kez telefon etmişti. Endişelenmiş, uluslararası arama emri çıkarmaya hazırlanıyordu. Endişelenmek için yeterli nedeni vardı. Bir hafta kadar önce onu hemen ertesi gün arayacağıma söz vermiştim. Mesajlarından soruşturmasının gelişimini izledim. Dumas, Anvers'ten dönmüş, önemli buluşlardan söz ediyordu. Anlaşılan müfettiş, elmas borsasını ziyareti sırasında Max Böhm'ün izine rastlamıştı. Wagner de sessizliğimden meraklanmış, birkaç kez telefon etmişti. Leyleklerin güzergahını yakından izlerken bir yandan da bana tüm gelişmeleri özetleyen bir faks mesajı göndermişti. Bir de Nelly Bressler'in telefonu vardı. Önce Dumas'ın direkt numarasını tuşladım. Müfettiş 8 çalıştan sonra cevap verdi. Sesimi duyunca sıçradı.
Louis, neredesiniz? Öldüğünüzü sandım.
Pek uzaktan geçmedim. Bir Filistin kampına sığınmıştım.
Filistin kampı mı?
Bütün bunları daha sonra Paris'te anlatırım. Bu akşam dönüyorum.
Araştırmadan vaz mı geçiyorsunuz?
Tam tersine, daha büyük güçle devam ediyorum.
Neler öğrendiniz?
Çok şey.
Mesela?
Telefonda hiçbir şey anlatamam. Bu akşam telefonumu bekleyin. Sonra da hemen bana faks çekin. Tamam mı? Tamam, ben... Hoşça kalın. Telefonu kapadım. Sonra da Wagner'i aradım. Bilim adamı doğu leyleklerinin Sudan'a doğru ilerlediklerini doğruladı. Kuşların büyük çoğunluğu Süveyş kanalını aşmıştı. Bu kez batı leyleklerini izleme kararımdan bahsederek onların nerede olduklarını sordum. Bunun için bir neden uydurmam gerekti. Kuşları Afrika savanasında görmek için sabırsızlandığımı, oradaki davranışlarını ve beslenmelerini izlemeye can attığımı anlattım. Ulrich bilgisayarına bakıp istediğim bilgileri verdi. Kuşlar bugünlerde sahrayı geçiyorlardı. Bazıları şimdiden Mali'nin ya da Nijer deltasının yolunu tutuyor, bazıları ise Nijerya, Senegal'e ya da Orta Afrika'ya gidiyordu. Wagner'e yeni uydu haritasını ve kuşların kesin yerlerini faksla bildirmesini söyledim. Bagajlarımı teslim etmemin zamanı gelmişti. Glock 21'i büyük bir itinayla sökülmüş iki metal parçayı, namluyu ve hazneyi Christian'ın bana verdiği yağlı alet kutusuna saklamıştım. Öte yandan tüm fişekleri atmak zorunda kalmıştım. Rezervasyon bölümünde İsrail Turizm Bakanlığı'ndan bir yetkili beni bekliyordu. Oldukça dostça bir tavırla beni Balata kamptan beri izlediğini saklamadı. Onu takip etmemi istedi. Ben de en ufak bir kontrolden ya da aramadan geçmeksizin elimde bagajlarım, gümrük bürolarını atlama zevkini yaşadım. "Arzumuz," dedi rehberim, "sizin İsrail kurallarının can sıkıcı formalitelerinden kurtarmak." Bir kez daha Balata kamptaki kazaya nedenli üzüldüğünü tekrarladı. Sonra da bana iyi yolculuklar diledi. Bekleme salonundayken 45 milimlik kurşunları almadığım için kendime sessizce küfrettim. Akşam 7.30'da havalandık. Uçakta Christian'ın bana verdiği kitabı, Pierre Diazno'nun kendi hayatını anlattığı Les Chemins de Les Poirot'u açtım. 600 sayfalık tuğlayı çapraz yöntemle inceledim. Belirli bir ustalıkla yazılmış, ulu duygularla yoğrulmuş bir kitaptı. Örneğin bir yerinde hastaların yüzü solduğunda deniyordu. Kükürdün yakıcı ve melankolik renginde yumuşak bir ışıkla usulca aydınlatıyorlardı çevrelerini. O sabah o çocukların çiçekler, korumam ve sağlıklı hayata iade etmem gereken hasta çiçekler olduğunu anladım. Ya da muson mevsimi yaklaşıyordu. Onunla birlikte de yenilmez hastalık ve çürümüş cesetlerin kokusu. Kent kırmızıya bürünecek, sokaklar ölümü çağıracaktı. Mahalle önemli değildi, hastalık önemli değildi. İnsan ıstırabı görüntüsü yayılacak ve ıslak kaldırımlara yapışıp kalacaktı. Tanınmayan bedenlerin kör geceye teslim edildiği insanlığın ateşli sınırlarına kadar. Daha da ileride Halil'in yüzü kıpkırmızıydı. Çarşafı ısırıyordu. Gözyaşlarını durdurmaya çalışıyordu. Benim önümde ağlamak istemiyordu. Hatta tersine derinliklerden gelen gururuyla bana bakıp gülümsüyordu çocuk. Birden kan tükürdü. Bunun bazen sonsuz karanlıkların habercisi, sonsuzluğa gidişi selamlayan çiğ olduğunu anladım. Üslubu çelişkiliydi. Bu tanımlamalardan, bu yazıdan bir çeşit büyülenmişlik yükseliyordu. Diazno, Kalküta acılarının biçimini değiştiriyor, bir bakıma bu ıstıraba rahatsız edici bir güzellik kazandırıyordu. Yine de kitabın başarısının Hindistan halkının engellenemez felaketiyle boğuşan bu Fransız hekiminin yalnız yaşamına bağlı olduğunu tahmin ediyordum. Diazno her şeyi anlatıyordu. Teneke mahallelerinin sefaletini, çamur ve hastalık içinde fareler gibi yaşayan milyonlarca insanı, kanlarını, gözlerini satarak ya da araba çekerek hayatta kalanların iğrençliğini. Les Chemins de Les Poirot manici bir kitaptı. Bir yanda kalabalıkların günlük dayanılmaz acıları vardı. Öte yanda da hayır diye haykıran ve bu ıstıraplı halkı iyileştiren yalnız bir adam. Diazno'ya göre Bengaliler acı karşısında gerçek bir vakar geliştirmeyi başarmışlardı. Halk mutsuzluğun gururu konusunda yazılmış öykülerden hoşlanır. Kitabı kapadım. bana hiçbir şey öğretmemişti. Tek dünya ve kurucusunun suçlanamaz olması dışında. Uçak gece yarısına doğru indi. Rosie, Charles de Gaulle gümrüğünden geçtim. Sonra da aydınlık gecede bir taksiye bindim. Yurda dönmüştüm. 28. Bölüm. Evime girdiğimde saat 1'e geliyordu. Kapının altından atılmış mektuplara takılıp sendeledim. Postayı topladım. Yokluğumda eve kimsenin girmediğinden emin olmak için bütün odaları gezdim. Sonra çalışma odama geçip Dumas'ı aradım. Müfettiş zaman geçirmeden 5 sayfalık bir faks mesajı gönderdi. Elimdeki kağıtları oturmaya bile düşünmeden bir solukta okudum. Her şeyden önce Dumas, Anvers'te Max Böhm'ün izini bulmuştu. Elmas borsalarını gezmiş, ünlü kuş bilimcinin resmini herkese göstermişti. Birçok kişi yaşlı Max'i tanımış, düzenli ziyaretlerini hatırlamıştı. İsviçreli 1979 yılından beri her yıl hep aynı tarihlerde Nisan ile Mayıs arasında gelip elmaslarını satıyordu. Elmas tüccarları içinde bunu şaka konusu yapıp ona baharda çiçek açan bir elmas ağacına sahip olup olmadığını soranlar vardı. Mesajın ikinci bölümü daha da ilginçti. Dumas, CSO'dan Londra'da dünya işlenmemiş elmas üretiminin %80 ila 85'ini denetleyen dev alım merkezi, 1969'dan bugüne kadar Batı ya da Doğu'da Afrika'daki elmas madenlerinden sorumlu yönetici, mühendis ya da jeolog olarak çalışanların listesini istemişti. Döndüğünde bu listeyi dikkatle incelemiş, Max Böhm'ün yanı sıra çok iyi tanıdığı iki isme daha rastlamıştı. Bunlardan birincisi Otto Keyfer'di. CSO'ya göre Tonton el bombası Orta Afrika'da başta Sisamin olmak üzere birçok elmas madeni yönetiyordu. Dumas, Keyfer'in elmas kaçakçılığında kilit rol oynadığından emindi. İkinci isim hiç umulmadık ufuklar açıyordu. Dumas, Güney Afrika ile ilgili listede bir şey çağrıştıran bir ada rastlamıştı. 1969 ile 1972 yılları arasında Güney Afrika'da Max Böhm'ün yanında çalışan, şimdi de Kimberley madenlerinin başlıca sorumlularından biri olan Niels von Döten. Niels von Döten, Ağustos 1977'de Böhm'le birlikte ormana giden adamdı. Von Döten'in Flaman olduğunu ileri süren Dumas'ın sorguladığı Fransız mühendis Guillard'tı. Onu kandıran von Döten'in adı ve telaffuzuydu. Oysa adam ne Hollandalıydı ne de Belçikalı. Von Döten Afrikaner'di, yani Güney Afrikalı bir beyazdı. Bu temel bulgu Böhm'ün 70'li yıllardan sonra da Güney Afrika'da bir elmas uzmanıyla yakın teması olduğunu gösteriyordu. Daha da önemlisi, von Döten karanlık bir nedenle 1977 yılında Böhm'ün yanına Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gelmişti. Anlaşılan Böhm'ün 1978 yılındaki yeniden doğuşundan sonra iki adamın ilişkisi yeniden başlamıştı. Von Döten doğuda sorumluluğu altındaki madenleri soyarak güney leyleklerine elmas yükleyen kaçakçıydı. Keyfer de batıdaki. Dumas'ın mesajının hemen altında Wagner'in öğleden sonra gönderdiği faks vardı. Mesajlarda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın uydu haritası üzerinde leyleklerin izlediği güzergah ve bundan sonra izleyecekleri rota işaretlenmişti. Avrupa'da şebekenin tepesine Max Böhm yazdım. Örgütün beyni. Yolun ortasına, Afrika'nın göbeğine Otto Keyfer. Güneydoğu'ya, en aşağıya da Niels von Döten. Uydu haritası üzerinde bu adlar arasında leyleklerin noktalarla belirlenmiş güzergahı vardı. Düzen kusursuzdu, acımasızdı. Dumas'ın numarasını tuşladım. Dedi sesimi bile duymadan. Harika, dedim. Bulduklarınız benim sonuçlarımı doğruluyor. Öyleyse sıra sizde. Neler buldunuz? Olanları özetledim. Leylek şebekesini, elmasları, Scoville suç ortağını, tek dünyanın konuyla ilgisini. Sonunda Dumaz'a Orta Afrika'ya gitme kararında olduğumu söyledim. Şaşkınlıktan müfettişin sesi çıkmıyordu. Bir dakika sonra nihayet konuşabildi.
Elmaslar nerede?
Hangileri?
Doğu elmasları. Kuşlarla birlikte kaybolanlar.
Bu soru şaşırttı beni. Ne İdo'dan ne de Sara'dan söz etmemiştim. Kaçak servet Dumaz'ı çok ilgilendiriyor gibiydi. Yalan söylemeye karar verdim. Bilmiyorum, dedim kısaca. Dumaz içini çekti.
Bu iş bizleri aşacak bir önem kazanıyor.
Ne demek bu?
Başından beri Max Böhm'ün Afrika zenginliklerini kaçırdığını düşünüyordum. Ama küçük çapta çalıştığını sanmıştım. Kurduğu düzenin boyutları soluğumu kesiyor.
Yani?
CSO yöneticileriyle görüştüm. Yıllardan beri Max Böhm'ün başrolü oynadığı bir elmas kaçakçılığından kuşkulanıyorlarmış. Ne var ki sırrını bir türlü çözememişler. Sizin bulduğunuz leylek konusunu anlayamamışlar. İyi iş başardınız Louis. Ama şimdi dosyayı yetkilisine teslim etmemiz gerekiyor. CSO ile temasa geçelim.
Size bir anlaşma önereyim. Bana Orta Afrika'ya gidip dönecek kadar 10 gün süre verin. Sonra birlikte dosyayı CSO'ya ya da Interpol'e teslim ederiz. O güne kadar kimseye bir şey söylemeyin. Dumas tereddüt etti. Sonra
"Tamam, 10 gün," dedi.
"Beni iyi dinleyin," diye sürdürdüm. "Burada size de bir iş düşüyor. Konumuzla ilgili biri kayboldu. Bir kadın. Adı Sara Gabor. İstemeden de olsa bu işe karıştı. Şimdi de elindeki elmasları Anvers'te satmaya uğraşıyor. İzini bulmamız gerek."
"Böhm'ün suç ortaklarından biri mi?"
"Hayır, sadece taşları el altından satmak derdinde."
"Çok mu taşı var?"
"Birkaç tane." Mantıksız bir kuşkuyla Dumaz'a yine yalan söylemem gerektiğini düşündüm.
"Neye benziyor?"
diye sordu. "Çok uzun, zayıf, 28 yaşında ama daha fazla gösteriyor. Sarışın, saçları orta boy, mat bir ten, kusursuz güzellikte gözler. Yüzü oldukça kemikli, ender görülen cinsten. İnanın bana Harv, onu bir kez gören bir daha unutamaz."
"Elindeki taşlar ham olmalı, değil mi?"
"Evet, Böhm'ün taşları bunlar."
"Ne zamandan beri elmasları satmaya çalışıyor?"
4 ya da 5 gündür. Sara İsrailli. Onun için Yahudi tüccarlara gidecektir. Daha önce tanıştıklarınıza bir sorun."
"Ya izini bulursam?"
"Sakince yanına yaklaşıp benimle birlikte çalıştığınızı söylersiniz. Tabii elmastan bahsetmeden. Onu sadece ben dönene kadar güvenli bir yerde saklanmaya ikna edersiniz. Tamam mı?"
"Tamam."
Parantez içinde Dumas birkaç saniye düşünür gibi yaptı.
"Diyelim ki bu sarayı buldum. Birlikte çalıştığımıza inandırmam için ne söylemem gerekir?"
"Ona Glock'unu kalbimin üzerinde taşıdığımı söyleyin."
"Nesini?"
"Glock'unu. G-L-O-C-K. Anlayacaktır. Son bir şey daha. Sara'nın görünüşüne aldanmayın. Güzel ve zarif olduğu kadar da tehlikeli birisidir. İsrailli. Bu ne demek, anlıyor musunuz? Ateşli silahlarda uzmanlaşmış, deneyimli bir savaşçı. En küçük bir hareketine bile dikkat edin."
"Anlıyorum," dedi Dumas heyecansız bir sesle. "Hepsi bu mu?"
"Sizden tek dünya hakkında bilgi istemiştim. Faksınızda bununla ilgili hiçbir şey bulamadım."
"Oldukça ciddi engellerle karşılaştım."
"Yani?"
"Tek dünya bana yeryüzündeki merkezlerini gösteren ayrıntılı bir harita verdi. Ama binbirler kulübünün listesini vermeye yanaşmıyorlar."
"Oysa polis olarak sizin
ne resmi bir yetkim ne de görevim var. Kaldı ki tek dünya İsviçre'de gerçek bir kurum. Sıradan bir polisin aslında hiçbir temele dayanmayan bir kuşku yüzünden onları rahatsız etmeye başlaması hoş karşılanmaz. Samimi konuşmak gerekirse onları etkileyecek bir ağırlığım yok."
Dumas sabrımı taşırıyordu. Tüm etkinliğini yitirmiş gibiydi. "En azından şu elinizdeki haritayı bana fakslayabilir misiniz?"
"Telefonu kapatır kapatmaz."
"Harv, bir an önce Afrika'ya gitmek kararındayım. Yarın ya da öbür gün. Orada sizi arayamam. Çok zorlanırım. 10 gün sonra elimde bu işin bütün anahtarlarıyla yeniden karşınızdayım. Dumaz'la vedalaştım, telefonu kapattım. Birkaç saniye sonra faks makinesi vızıldamaya başladı. Tek dünya merkezlerinin haritası. Şu sırada dünyada 1/3 sabit, 60'a yakın kampları vardı. Öteki kamplar acil durumlara göre yer değiştiriyordu. Asya'da, Afrika'da, Güney Amerika'da, Doğu Avrupa'da merkezleri vardı. Kamplar savaşın parçaladığı, açlığın ya da sefaletin kemirdiği ülkelerde yoğunlaşıyordu. Örneğin Afrika boynuzunda 20'den fazla kamp vardı. Bangladeş, Afganistan, Peru ve Brezilya'da 20 daha. Bu dağınık yerleşimde gözüme çok belirgin görünen iki çizgi vardı. Balkanlardan yola çıkıp Türkiye, İsrail ve Sudan üzerinden Güney Afrika'ya uzanan bir doğu çizgisi, bir de Fas'ın güneyinden parantez içinde Polisario cephesi başlayıp Mali, Nijer, Nijerya ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ni kaplayan çok daha kısa bir batı çizgisi. Elimdeki haritayı Wagner'inkiyle üst üste koydum. Leyleklerin güzergahı üzerindeki bu kamplar Skov gibi kuş bekçileri için bulunmaz birer sığınak oluşturabiliyordu. O gece hemen hemen hiç uyumadım. Bangui'ye kalkan uçakları öğrendim. Ertesi gün gece 11:30'da hareket eden bir Air Africa uçağı vardı. Kendime First Class'ta, tabii hala Böhm'ün hesabına, bir yer ayırttım. Kader bir mengene olmuş, kafamı sıkıştırıyordu. Yine tek başımaydım. Sırrın kavurucu çekirdeğine, kendi geçmişimin sıcak küllerine varmak için yola koyulmak üzere.